Ayrım 15, sayfa 130. İstanbul, 1999. Gölge. Bir zamanlar yaşlı bir tekne ustası yaşarmış. Evlerin beyaz, kadınlarınsa siyah giyindiği bir balıkçı köyünde. Herkes onu tanırmış ama kimse bilmezmiş ki yaşlı tekne ustasının gölgesi yokmuş. Uzun yıllar evvel, daha gencecikken durmadan denize dalar, derinliğin altında neler yattığını görebilmek için derine, daha da derine dalarmış. Bir gün o kadar derine inmiş ki bir daha asla su yüzüne çıkamayacağını anlamış. İşte o zaman gençliğini acıyan deniz ona bir fırsat vermiş. Gölgesi karşılığında canını bağışlamış. Yaşlı tekne ustası o gün bugündür gölgesiz yaşarmış. Sırrını kimseye anlatmazmış. Oysa evlerin beyaz, kadınların ise siyah giyindiği o balıkçı köyünde denizde vurgun yiyip de hayatta kalabilen kimsenin gölgesi yokmuş. Ama gölgelerin yokluğu dikkat çekmediği için kimse durumun farkında değilmiş. Herkes kendi sırrını kendine saklaya dursun. Aslında sır hepsine aitmiş ve bu yüzden de sır değilmiş. Çek şunları gözümün önünden dedim BC'ye. Gözümün önünde üçü patatesli, üçü kıymalı, altı dilim börek duruyordu. Güzel görünüyorlardı. Üstelik fırından yeni çıkmış olmalıydılar. Hayali Fener apartmanındaki komşu kadınlar haftanın her günü hiç aksatmadan sırayla içlerinden birinin evine misafirliğe gidiyorlardı. Yani her gün muhakkak bir evde tepsi tepsi pasta, börek, kek pişiyor, apartmanın mis gibi kokular sarıyordu. Bu lezzetli yiyeceklerden sık sık biz de nasipleniyorduk. Üstelik komşu kadınlar sadece kendi günlerinde misafirlerine pişirdikleri yiyeceklerden değil, arada özel günlerde yahut dini bayramlarda pişirdikleri tatlılardan da bize muhakkak bir tabak ayırıyorlardı. BC'nin dediğine göre apartmana taşındığı günden beri bu böyleydi. Taşındığı gün ilk gören yan dairedeki asabi kadın olmuştu. Kadın BC'yi tepeden tırnağa dikkatle incelemiş ve onun bekar olduğunu öğrenince kendisine nasıl bakacağını sormuştu. Aradan yarım saat geçmeden o ve apartmandaki bütün komşu kadınlar ellerinde yiyeceklerle hoş geldine gelmişlerdi. O gün bugündür de bizzat getirdikleri ya da çocuklarıyla gönderdikleri yiyeceklerin ardı arkası kesilmemişti. BC, herhalde daha çok yersen büyüyeceğimi zannediyorlar diyordu gülümseyerek. Dediğine göre sadece bir ara, benim yanına taşındığım hafta, komşu kadınların gönderdiği yiyecekler epeyce azalmıştı. Sanıyorum o zaman artık BC'nin bekarlıktan kurtulduğuna karar vermişlerdi. Ama sonra, hem beni işe gidip gelirken gördükleri ve çalışan kadın olduğuma kanaat getirdikleri, hem evde hafta sonları bile yemek pişmediğini fark ettikleri, hem de belki şişmanlığımdan ötürü kolay kolay doymayacağımı düşündükleri için eskisinden çok daha sık yiyecek göndermeye başlamışlardı. Üstelik artık porsiyonları da üç katına çıkarmışlardı. Bugünkü patatesli börekleri altımızdaki dairede oturan kadın göndermişti. Hayali Fener apartmanındaki bütün komşu kadınların içinde aşçılığı en iyi olan oydu bence. Ama bu sefer ağzımı sürmeyecektim böreklerini. Rejimdeydim. Gölge oyunu. Pek çok kültürde mevcut olan gölge oyunu, gölgenin oyunları ve oyunun gölgeleri olmak üzere iki kısma ayrılır. Hangi kısmın görüleceği gören göze bağlıdır. Kava'da Wayang Kulit gölge oyununu izlemek üzere kralın sarayına gelenler de ikiye ayrılırdı. Erkekler doğuya, kadınlarsa batıya nazır tarafta oturtulurdu. Aradaki sınırın ismi Pringitan idi ve perde buraya çekilirdi. Güneşin doğudan doğduğunun herkesçe malum olduğu kavada hem kuklalar hem de kuklaları oynatan dalang erkekler kısmında yer alırdı. Böylece erkek gözü kuklaların ve hayalbazın kendisini görürken kadın gözü bunların gölgelerini görürdü. Glaukon bunları bilmiyordu. O pür dikkat karşısındaki filozofu dinliyordu. Düşün ki sırtlarının arkasındaki ışıklı yoldan bir sürü nesneler geçiyor. Işık bu nesneleri mağaranın duvarına yansıtıyor, dedi filozof ve devam etti. İşte sevgili Glaukon, gözümüzle gördüğümüz bu dünya o mağaranın duvarıdır. Arkasındaki ışığa bakabilen insan da duyu gözünü us gözüne çeviren bilgedir. Bu sebepten gözleri gölgelerden gayrısını göremediği için kadınlar hayali hakikat zannetmekten kurtulamayacaklar. Anlıyorum, dedi Glaukon. Zaten bu yüzden kadınlar filozof olamazlar. Elbette, dedi filozof. Zaten bu yüzden filozoflar kadın olamazlar. Yeni rüya var mı diye sordu BC börekleri gözümün önünden kaldırırken. Devamlı rüyalarımı anlatmamı istiyordu benden. Anlatıyordum ben de. Kah olduğu gibi, kah değiştirerek. Sabahları uyanınca gözlerimi açmıyordum hemen. Bir müddet uyku ile uyanıklık arasında bekleyip en taze rüyamı mandallıyordum hafızama. otlarla, soslarla, baharatlarla tatlandırıyordum gördüklerimi. Boşlukları hayal gücümle dolduruyor, çatlakları yalanlarla sıvıyordum. Bilhassa rejim yapmaya başladığımdan beri her şeyi yemekle bağlantılı gördüğüm için hem göze hem mideye hitap eden mükellef rüya sofraları donatıyordum BC'ye. Galiba zayıflamaya çalışan pek çok insan gibi ben de en yanımdakilerin şişmanladığını görmek istiyordum içten içe. Oysa BC hani şu ne kadar yerlerse yesinler oldukları gibi kalmaya devam eden sinir bozucu insanlardan biriydi. Ne komşu kadınların ne de benim çabalarım ona bir gıdım kilo aldırabilirdi. Rüyalarım nar gibi kızarsın diye uyandığım halde yataktan kalkmıyor, gerisin geri uykuya yatıyordum hafta sonları. Gene de unutkanlığa uyandığım oluyordu ya da hiç rüya görmediğimi sandığım. Hazır rüyalar arıyordum o zaman. Kitaplarda tabiri yapılan, orada burada konuşulan rüyalar. Arayınca buluyordu insan. Üzerlerindeki etiketleri çıkartıp sanki ben hazırlamışım gibi yemek masasına yerleştiriyordum başkalarının gördüğü rüyaları. Ellerine sağlık diyordu BC muzip bir gülümsemeyle. Ellerime bakıyordum kaygıyla. Etleri yolunmuş, şeytan tırnakları yenmiş parmaklarım tuzlu sularda yüzüyordu. Sızım sızım. Filmleri de seviyordu rüyaları sevdiği kadar. Filmleri de rüyaları da nazar sözlüğüne malzeme yapıyordu. Yoksa şöyle mi demeliyim? Filmleri de rüyaları da nazar sözlüğüne malzeme çıkardıkları için seviyordu. Göz bağı. Hızın yardımıyla gerçekte var olmayan, bir şeyin aslında varmış gibi gösterilerek gözün aldatılmasına göz bağı denir. Göz bağcı hızını azıcık düşürmeye görsün. Seyircinin gözü açılır, hileyi görür. Büyü bozulur, sır çözülür. Yaşlılık yavaşlıktır. Yaşlanan göz bağcılar son numaralarını yapıp kendi kendilerini kaybederler. BC televizyonun karşısında uykuya dalardı sık sık. Keyifle izlemeye koyulduğu bir filmin ortasında horlamaya başlar. Arada gözlerini açmadan filme dair sorular sorar ve derken tam derin uykudayken rüyasında sille tokat kapı dışarı edilmiş gibi asık bir suratla uyanıp sanki hiç ara vermemiş, yokluğunda hiçbir şey değişmemiş, değişemezmiş gibi devam ederdi izlemeye. Belki de filmlerin tek seyircisi olduğunu sanıyordu. O gözlerini kapatır kapatmaz parmaklarının uçlarında yürüyerek kenara çekiliyordu bütün oyuncular. Sigara molası veriliyordu. O gözlerini açtığında film kaldığı yerden devam ediyordu. BC televizyon karşısında uyurken ben de fırsattan istifade onu seyrederdim. Cüssesine göre fazlasıyla büyük olan ellerini sanki her biri başka bir ayağa aitmiş gibi yan yana alabildiğine uyumsuz duran ayak parmaklarını, göğsünde kıvrılan sert siyah kılları, pütür pütür meme uçlarını, açık kalan ağzından başını çıkaran dilinin kırmızısını ve kırmızının cüretini, yüzündeki benleri nasıl böylesine küçük, küçücük olabildiğini seyrederdim. Ne zaman uyuyakalsa burnun ucuna kayan gözlüklerini çıkartır ve bir kenara kaldırmadan önce kendim denerdim muhakkak. Acaba incecik gözleri ne görüyordu bu camlardan baktığında? Neyi nasıl görüyordu ki insanların hikayeleri hakkında bu kadar çok şeyi bilebiliyor, bu kadar şaşılası olabiliyordu? Neresinden bakarsam bakayım sır vermezdi gözlük camları. Ne zaman BC'nin gözlüklerini taksam aynanın karşısına geçip kendime bakardım. Bende bir değişiklik olmazdı. Yüzüm hep aynı yüzdü. Gövdem hep aynı gövde. Kendimi bildim bileli üzerimde taşıyordum bu illeti. Kundağıma iliştirilecekken yanlışlıkla etime dikilmiş bir muska gibiydi şişmanlığım. Sanki ondan kurtulmaya çalıştıkça çarpılmış ve bu yüzden daha beter şişmanlamıştım. Oysa geçmişte yani çok çok önce hiç de şişman olmadığım bir dönem vardı. Çocuklukta bir safa. Ama şu anda bunun önemi yoktu. Zayıf bir çocuk olduğum zamanları hatırlayıp hatırlamamanın şimdiki şişmanlığıma bir gıdım faydası dokunmuyordu. Geçmiş geçip gitmişti ama BC böyle düşünmüyordu. Göz bebeği. İnsanlarda yuvarlak, hayvanların çoğunda ise dikine elips biçiminde olan göz bebeğinin çapı irise gelen ışığın miktarına göre değişir. Karanlık ve uzaklık büyütür göz bebeğini. Aydınlık ve yakınlık küçültür. Yani bu kararsız çember, ışık varsa küçülür, ışık yoksa büyür. Yakına bakarken de küçüldüğüne göre yakın olan aydınlıktır, aydınlıktadır. Uzağın payına karanlık düşer. Zaten karanlığı kimse yakınında görmek istemez. Aşık olunca da büyür göz bebeği. Demek ki aşık olan hep uzaktadır. Aradaki mesafenin verdiği acıyı azaltmak için maşuka göz bebeğim diye hitap edilir. Geçmiş, bugün ve gelecek hepsini peş peşe dizip dümdüz bir çizgi çiziyoruz. Bu yüzden geçmişin geçip gittiğine, geleceğin henüz gelmediğine inanıyoruz. Ve en kötüsü zamanı önceden çizdiğimiz bu dümdüz çizgide yürümeye mecbur tutuyoruz. Ama belki de o burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoştur dedi BC elindeki makası televizyona doğru sallayarak. gene başlamıştı. Zaman üzerine konuşmaya bayılıyordu. Bu onun en sevdiği konuydu. Oysa ben sakin ve sessiz oturup televizyon seyretmek istiyordum. Kucağımda koca bir kap dolusu patlamış mısırla film izliyordum. Hani şu hayaletli ev filmlerinden birini. BC yerde, halının üzerinde, günlük gazetelerden, haftalık dergilerden oluşan bir yığının içinde kaybolmuş. Bir yandan şarap içiyor, bir yandan da resimler, yazılar, ilanlar kesiyordu. Nazar sözlüğüne malzeme topluyordu. Keşke zaman hiç ayılmasa. Düz çizgide dümdüz yürümeyi bir türlü başaramasa. Keşke hep yalpalasa, saçmalasa, parçalasa. Biz de bakıp bakıp yaptıklarını kınasak ve bir daha hiçbir şeyimizi ona havale etmeye kalkmasak. Ne zaman böyle hararetle konuşmaya kaptırsa kendini, çılgınca hareket etmeye başlardı elleri. Sanki söylediği her kelimede aksayan bir şeyler vardı da cüssesine göre fazla büyük olan elleriyle tamamlamaya çalışıyordu eksik kalan ifadeyi. Evet, keşke ayılamasa zaman, bol bol yanlış yapsa, önceden yaptığı hiçbir plana uymayı beceremese, yanlışlarının hep sonradan farkına varsa, iş işten geçtikten sonra, kendine geldiğinde gene geç kaldığını anlasa, yetişemese kendi hızına, yetişmekten vazgeçip gerisin geri dönse, tam ters istikamete, önce geleceğini harcasa kuruş kuruş, sonra teselli arasa yeniliklerde, derken geçmişe gelse sıra, bir türlü eskitemediğimiz eskiye, kussa bütün benliğini, bütün bildiklerini, geçmişin sırası alt üst olsa, sıra mıra kalmasa. İşte o gene mütemadiyen konuştuğu anlardan biriydi. Söylediklerinden pek bir şey anlamıyor, onu böyle durmaksızın konuşmaya kışkırtanın kendi sesinden başkası olmadığını düşünüyordum. Zamanı sarhoş etmekten dem vura vura sarhoş olan kendisiydi. Ayılırsa ne olur ki dedim bir avuç dolusu patlamış mısırı ağzıma tıkarken. Film o kadar da önemli değildi. Ne de olsa BC'nin coşkusu benim tutkumun akranıydı. Sırf onun coşkusunu görebilmek için her soruyu sormaya hazırdım. Aslında galiba onun anlattıklarını dinlemiyor, anlatışını seyrediyordum. Konuşurken lanetli bir mezar taşında dehşetengiz bir sırrı çözüyormuşçasına hece hece heyecanlanmasını seviyordum. Ayılırsa hatırlar. Hatırlamak neye yarar ki? Hiçbir şeye. Hatırlamak acıdan başka bir boka yaramaz. Sustum. Böyle anlarda ne yapmam gerektiğini kestiremiyor, onu gittiği yerden geri getiremiyordum. Söyleyecek lafı olan ya şimdi konuşsun ya ebediyen sussun diyordu davudi bir ses. Ben şimdiyi kaçırmamak için atılıyordum. Atılıp yutkunuyordum. Muhakkak söylemem gereken bir şeyler vardı ama ne olduğunu bulamıyordum. Ben şimdi sustuğum için BC ebediyen konuşmak kısmını üstleniyordu. Bir an olsun durmadan vıdı vıdı konuşuyordu. Parmaklarım su topluyordu dudaklarımın yalımına dokunduğunda. İşte böyle zamanlarda uzadıkça uzayan söylevleri giderek daha da anlaşılmaz bir hal alıyor, incecik gözleri bir muammaya dönüşüp asla ne hissettiğini belli etmiyordu. Hatırladıkça yalnızlıktan korkarsın. Sırf yalnız kalmaktan korktukları için tükenmişlikleri sürdüren, örümcek bağlamış sevdalarını taze isimli çocuklar doğuranlar var ya, işte onlar hafızası en kuvvetli olanlardır. Gene sallanan sandalyesine oturmuş, mor saçaklı battaniyesine sık sık sarılmış, bir öne bir arkaya sallana sallana, bahara çağıra konuşuyordu. Daha dün gece yan dairedeki asabi kadının gürültümüzden rahatsız olduğunu söylemek için geldiğini, hatta üstü örtük bir biçimde bizi ev sahibine şikayetle tehdit ettiğini unutmuşa benziyordu. Kadın hazır evimize gelmişken içeriği dikkatle inceleyip dağınıklıktan ötürü bana laf sokuşturmayı da ihmal etmemişti. Bu gecede karşımda onu görmek istemiyordum ama BC gene kendine konuşmaya kaptırmıştı ve böyle durumlarda sesini bir türlü ayarlayamıyordu. Onu duyan da bu sesin insan ağzını bir adamdan çıktığını sanırdı. Aniden aşağı atladı, yanıma geldi, bileğimi tuttu. Geçmiş geçip gitmez, hiçbir yere gitmez. Geçmiş hep bugünün içine akar. Zaten bu yüzden unutmak bu kadar önemli dedi. Unutmak göz temizliği, her bahar muhakkak yapmalı. Unutmazsak yaşayamayız. Unutmazsak yaşatmayız. Ben gözümü arşiv yapmayı tercih ederim dedim omuzlarımı silkerek. Bileğimi bırakıp geri çekildi. Alaycı bir tebessüm mü vardı dudaklarında yoksa bana mı öyle gelmişti? Bunu sen mi söylüyorsun? Niye ben söylemeyecektim ki? Ne oluyordu ben söyleyince? Cevap vermek yerine sallanan sandalyesine dönüp mor saçaklı battaniyesine büründü. Bu ani sessizliği canımı sıkmıştı. Canım sıkıldığında acıkıyordum. Biraz daha mısır patlatmak için ayaklandığımda aklım başıma geldi. Rejimde olduğumu unutmuştum.
Gözcü. Kapalı çarşının açık göz kuyumcularından biri, ölümsüzlüğe açıldığına inandığı bir arka kapı yaptırmış dükkanına. Bu gizli geçitten sıvışmakmış niyeti, Azrail canını almaya geldiğinde. Bunun için dükkanın ön kapısında oturup Azrail çarşının ucunda belirdiğinde kendisine haber verecek olan bir gözcüye ihtiyacı varmış. Ama ücret neden yüksek olursa olsun kimse bu işe talip olmuyormuş. Azrail'in canı sıkılıyormuş zaten. Yoksul bir değirmenci kılığına girip kuyumcunun karşısına dikilmiş. Kese kese altın karşılığında bütün gün dükkanının önünde oturup Azrail'i görür görmez kuyumcuya haber vermeyi kabul etmiş. Gel zaman git zaman fazla uzamış bu oyun. Azrail hem kuyumcunun canını almak istiyormuş hem de gözcülük sözünü tutmayı. İçi içini yiyormuş işin içinden çıkamadıkça. Nihayet bir gün Ali Cengiz oyununda bulmuş çareyi. Ön kapıya bakan bir boy aynası yerleştirmiş arka kapının ardına. Sonra da ön kapıda durup Azrail'in yaklaşmakta olduğunu haber vermiş kuyumcuya. Kuyumcu artık iyice yaşlanmış gövdesinden beklenmeyecek bir çeviklikle sarılmış arka kapının tokmağına. Ölümsüzlüğe uzandığına inandığı kapı açıldığında ön kapının gözcüsünü görmüş karşısındaki aynada. Afallamış ama hatasını çabuk anlamış. Ölümün sözcüsünden başka kim kabul eder ki ölümün gözcüsü olmayı? Giderek kaygılanıyordum. Kaygılanıyordum çünkü artık BC'nin her yaptığının, her söylediğinin nazar sözlüğüyle bağlantılı olduğunu düşünüyordum. Oysa yazdıklarını bana göstermeye yanaşmadığı için nazar sözlüğü benim için bir muammaydı. Ve her geçen gün bu muamma onu benden biraz daha uzaklaştırıyordu. Ayrıca söylediği bütün o acayip şeylerin de nazar sözlüğünden alıntılar olmasından şüpheleniyordum. Sanki benimle ve hatta hayatla nazar sözlüğü aracılığıyla ve ancak nazar sözlüğü müsaade ettiği ölçüde temas kuruyordu. Bundan hoşlanmıyordum. Üstelik giderek her şeyi, herkesi malzeme olarak görmeye başlamıştı. Hikayelerin suya benzediğini ve yalnızca mucizelerde tatlı sularla tuzlu suların birbirine karışmadan aktığını söylüyordu. Nazar sözlüğü bir mucize olmadığı için her şeyin her şeyle pekala karışabileceğini iddia ediyordu. Elinde bir çomak habire hikayeleri karıştırıyordu. Sonları başa, başları ortaya yerleştiriyordu. Filmleri, rüyaları, gazete küpürlerini, resimleri, ansiklopedileri kesip parçalıyor, parçaları birbirine ekleyip nazar sözlüğüne malzeme yapıyordu. Kaygılanıyordum çünkü bir kez kullandığı bir malzemeye bir daha dönüp bakmıyordu. Gözlük, daha iyi görmek ya da görünmek için kullanılan çerçeve içine konmuş cam. Ertesi gün kreşten döndüğümde BC evde yoktu. Son zamanlarda sık sık habersiz çıkıp gidiyordu evden. Böyle günlerde muhakkak komşu kadınlardan biri ben merdivenlerden çıkarken çöp koymak ya da elime bir yiyecek tutuşturmak için kapıyı açıyor, açmışken de sormadığım halde BC'nin saat kaçta ve ne yöne gittiğini haber veriyordu. Ama nereye gittiğini ve ne yaptığını komşu kadınlar bile bilmiyordu. Yemeği tek başıma yedim. Yemek dediysem sadece greyfurt. Dün rejimde olduğumu unuttuğum için bugün cezalıydım. Bütün gün greyfurttan başka bir şey yemeyecektim. Greyfurt kabukları üst üste yığılırken bir yandan da dikkatli inceliyordum göbeğimi. İtiraf etmeliyim ki bir değil tam 3 tane göbeğim vardı benim ve içlerinden biri bile bir gıdım olsun erimiyordu. Halüsinasyon. Göremediklerini görebilmek için insanlar binlerce yıl boyunca yalancı altın mantardan içki damıtıp içmişler. Sonra görebileceklerinden korkmaya başlamışlar. Eğer bu kadar şişman olmasaydım verdiğim kiloları daha yakından takip edebilirdim herhalde. Azdan azalan hemen göze çarpıyordu da çoktan azalan görünmezliğini koruyordu. Gene tıpkı eski günlerde olduğu gibi gün boyu midemde kıyıntıyla dolaşmaya başlamıştım. Madem midemi doyuramıyorum, bari gözümü doyurayım diye televizyonlardaki bütün yemek programlarını izliyor, gazetelerin verdiği yemek iklerini biriktiriyor, lokantaların cömertçe sergilediği tepsileri uzun uzun seyrediyor, süpermarketlerde bol kalorili ürünlerle dolu reyonları dolaşıyor, gittiğim her yerde maharetli gördüğüm her aşçıdan ayrıntılı tarifler öğreniyor ve bütün gün yemek sayıkladığım için nihayet bir şeyler yediğimde bir türlü doymuyordum. O zaman da bir oturuşta en az 30 greyfurt bitiriyordum. Dağ gibi yükseliyordu greyfurt kabukları. Onları gördükçe sinirim bozuluyordu. Rejimde olmak beni sinirli biri yapıyordu. Onlarca greyfurtu peş peşe yiyince epey ağırlaşmıştım. Koltuğun üzerinde kıvrıldım. Çok geçmeden kapının açıldığını duydum. BC eve dönmüştü. Ama o kadar çok uykum vardı ki kalkamadım. Gözlerim kapanıyordu. Greyfurt kabuklarına bakıp uykuya daldım.